Ayrım 6, Vatikan'ın Zindanları, André Gide, sayfa 65. Julius de Baraglio, geçici bir ahlakın uzayan düzeni içinde yaşıyordu. Yaşama ve harcama kurallarını iyice kurana kadar Descartes da böyle bir ahlaka uymuştu. Ama Julius, yaratılış açısından öylesine uzlaşmaz, düşünce açısından öylesine yetkili olmadığı için şimdiye kadar görgü gereklerine uymakta güçlük çekmemişti. Yalnız rahatlık, konfor isterdi o. Yazarlık başarıları da bunlar arasındaydı. Son kitabı beğenilmediği için ilk kez acı duyuyordu. Babasının kapısından geri çevrilince de az incinmemişti. İhtiyarın yanına kendinden önce kimin geldiğini bilse daha çok incinirdi. Verneuil sokağından dönerken, La Facudio'ya giderken de aklına takılmış olan aykırı düşünceyi yatsıması gittikçe güçleşiyordu. Olayları, tarihleri o da yaklaştırıyor, bu tuhaf koşutluğu basit bir rastlantı saymaya o da yanaşmıyordu. Hem La Facudio'nun inceliği onu çekmişti, babasının bu piç oğul için kendisini mirasın bir kısmından yoksun bırakmasından kuşkulanıyordu ya, gene de hiçbir kin duymuyordu ona. Hatta onu oldukça iyi, tatlı bir merakla bekliyordu bu sabah. La Facudio gelince ne kadar ürkek, kuşkulu, ne kadar susuşla geçiştirici olursa olsun bu ender bulunur konuşma fırsatı, bir de Julius'u biraz rahatsız etme zevki onu çekiyordu. Protosa bile fazla giz vermemişti çünkü. O zamandan bu zamana kadar da az mı yol almıştı? Julius bomboş bir adama benziyordu ya, hoşuna gitmiyor da değildi. Kardeşi olduğunu öğrenince keyiflenmişti. Bu sabah, yani onun kendisine gelişinin ertesi günü, Julius'un evine doğru giderken oldukça garip bir serüven geldi başına. Dolambaçlı yollara düşkünlüğünden, belki dehası ittiği için, bir de aklı ile bedenindeki bir patırtıyı yorup da kardeşinin evine ölçülü bir adam olarak girme düşüncesiyle en uzun yoldan gidiyordu. Invalidas bulvarından dolaşmış, yangın olayının geçtiği yerden bir kez daha geçmişti. Sonra Bellecasse sokağından devam etti yoluna. Verneuil sokağı 34 numara diye yeniliyordu yürürken. 4-3 daha eder 7, iyi bir rakam. Saint Domenico sokağından bu sokağın Saint German bulvarını kestiği yerden çıkıyordu. Dünden beri ikide bir aklına takılmaktan geri durmayan şu genç kızı gördü. Bulvarın öbür yanındaydı. Hemen tanır gibi oldu, adımlarını sıklaştırdı, oydu. Kısa, Willersex Hill sokağının başında yetişti ardından ama gidip konuşmanın Baraglio'la pek yanaşmayacağını düşündü. Şöyle biraz eğilerek şapkasını çıkarıp gülümsemekle yetindi. Sonra hızla geçti, bir tütüncüye girmenin yerinde olacağını düşündü. Genç kızsa yeniden ileri geçmiş, üniversite sokağını dönüyordu. La Facudio tütüncüden çıkıp da sözü geçen sokağa girince sağa sola baktı, genç kız kaybolmuştu. La Facudio, dostum, en bayağının içine dalıyorsunuz. Abayı yakacak olursanız gönlünüzdeki kargaşanın anlatısını benim kalemimden beklemeyin. Ama hayır, bir kovalamacaya başlamayı yersiz buluyordu. Cülüslere geç varmak da istemiyordu. Sonra çok dolaşması başı boşluğu zaman bırakmamıştı. Bereket versin ki Verneuil sokağa yakındı. Julius'un oturduğu evde sokağın başında. La Facudio kapıcıya kontun adını söyledi, merdivene seyirtti. Bu arada Ginevra de Baraglio, öyle ya, oydu bu. Julius'un büyük kızıydı. Her sabah gittiği hasta çocuklar hastanesinden dönüyordu. Bu yeni karşılaşmadan, La Facudio'dan çok daha fazla etkilenmiş, büyük bir aceleyle baba ocağına gelmişti. La Facudio'nun tam sokağa döndüğü sırada bir araba kapısının altına girmişti. Ardında aceleci adımlar duyup da geri döndüğü zaman ikinci kata varmak üzereydi. Biri kendisinden daha hızlı çıkıyordu merdiveni. Yol vermek için çekilirken şaşkın şaşkın karşısında duran La Facudio'yu tanıyınca elden geldiğince kızgın bir sesle "Arkamdan gelmek yakışır mı size monsieur?" dedi. "Üzgünüm matmazel, kim bilir ne düşüneceksiniz şimdi hakkımda?" diye atıldı La Facudio. Bu eve girdiğinizi görmedim dersem bana inanmazsınız herhalde. Çok şaşırdım siz burada gördüğüme. Kont Julius de Baraglio burada oturmuyor mu? Ginevra'ya kızardı. Ne? Dedi. Babamın beklediği yeni yazman siz misiniz yoksa? Monsieur La Facudio Voulu. Öyle garip bir adınız var ki nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. La Facudio kızarıp eğilince de Monsieur dedi. Sizi burada bulduğuma göre dünkü olaydan büyüklerime hiç söz etmemenizi rica edebilir miyim? Pek hoşlanacaklarını sanmıyorum. Hele keseyi ağzınıza bile almayın. Kaybettiğimi söyledim. Ben de oynadığımı gördüğünüz saçma rolden hiç söz açmamanızı rica edecektim Matmazel. Ben de ananız babanız gibiyim. Pek anlamam böyle şeyleri. Hiç mi hiç sevmem. Beni bir törnev köpeği sanmış olmalısınız. Kendimi tutamamıştım. Bağışlayın. Öğreneceğim çok şey var daha. Ama öğreneceğim kuşkunuz olmasın. Bana elinizi vermez misiniz? Laf Akudo'yu pek yakışıklı bulduğunu kendi kendine bile söyleyemeyen Genevlio de Baraglion kendisini gülünç bulmak şöyle dursun bir kahraman gibi gördüğünü söyleyemedi Laf Akudo'yu. Elini uzattı. Laf Akudo da o heyecanla dudaklarına götürdü. Genevlio gülümsedi. O zaman birkaç basamak aşağıya inmesini, onun içeriye girip kapıyı kapamasını beklemesini, zili bundan sonra çalmasını rica etti. Bir arada görünmezlerdi böylece. Bir de ileride birbirlerini, önceden tanıdıklarını belli etmemesini söyledi. Birkaç dakika sonra Laf Akudo romancının odasına alınmıştı. Julius'ın karşılaması candandı. Julius ayağın denk almasını bilmezdi. Öbürü derhal savunmaya geçti. Monsieur, size ilkin şunu söyleyeyim. Minnetten tiksinirim, borçtan da. Benim için ne yaparsanız yapın, beni kendinize minnettar edemezsiniz. Julius de ayak diredi. Sizi satın almaya çalışmıyorum, Monsieur Bulouki diye başlıyordu yüksekten yüksekten. Ama ikisi de birbirlerini götürecek köprüleri keseceklerini anlayarak zınk diye durdular. Kısa bir sessizlikten sonra Laf Akudo yumuşak bir sesle ''Bana vermek istediğiniz iş nedir?'' diye başladı. Julius daha yazının hazır olmadığını söyleyerek sıyrıldı. Hem daha önce birbirlerini geniş bir biçimde tanımaları fena olmazdı. Laf Akudo şen bir sesle ''Monsieur'' dedi. ''Dün beni bu iş için beklemediğinizi, bir defteri de şöyle bir göz attığınızı gizlemeyin.'' Julius'un ayakları boşlukta kaldı, sonra oldukça şaşkın bir biçimde ''Evet, saklayacak değilim.'' dedi. Sonra daha onurlu ''Özür dilerim.'' diye ekledi. ''Şimdi olsa yapmazdım.'' ''Bir daha yapamazsınız ki, defteri yaktım.'' Julius'un yüzünde bir keder belirdi. ''Çok mu kızdınız?'' ''Hala kızgın olsam sözünü etmezdim.'' dedi Laf Akudo. Sonra işi daha ileri götürmeye karar verdi. ''Az önce içeri girince takındığım tavrı bağışlayın.'' diye sürdürdü konuşmasını. Bununla birlikte defterde bulunan bir mektup parçasını okuyup okumadığınızı bilmeyi çok isterdi. Julius hiç de okumamıştı mektup parçasını. Nedeni bulamamış olmasaydı ama saygısını ortaya koymak için bundan yararlandı. Laf Akudo onunla eğleniyor, bunu belli etmekten de hoşlanıyordu. Ben de dün bunun acısını sizin kitabınızdan çıkardım biraz. Julius çabucak, sizi ilgilendirecek türden değildir, dedi. Tümüyle okumadım canım. Okumaktan pek zevk almadım da söylemeliyim. Ben Robinson'dan zevk aldım yalnız. Yo, bir de Alaaddin var. İşte sizin gözünüzden düşüverdim. Julius tatlılıkla elini kaldırdı. Yalnız acıyorum size, büyük zevklerden yoksun kalıyorsunuz. Ben başka zevkler bilirim. Belki bunlar o nitelikte zevkler değildir. Hiç kuşkunuz olmasın. Laf Akudo hafif bir arsızlıkla gülüyordu. Alay biraz gıdıklamıştı Julius'u. Bir gün bunun acısını çekersiniz, dedi. Laf Akudo bir özdeyiş söylercesine, iş işten geçtikten sonra, dedi. Sonra birden, yazmak çok mu hoşunuza gidiyor, diye sordu. Julius doğruladı. Ben eğlenmek için yazmam, dedi soyluca. Yazarken duyduğum hazlar, yaşamakta bulabileceğim hazlardan üstündür. Hem biri ötekine engel olmaz. Öyle derler. Sonra ihmal etmişçesine alçalttığı sesini birdenbire yükselterek ''Yazıda benim canımı sıkan nedir bilir misiniz?'' dedi. ''Düzeltmeler, çizmeler, üzerinde yapılan makyajlar.'' Julius ateşlendi. ''Beni anlamıyorsunuz. Yaşamda insan kendini düzeltir, kusursuzlaştırır, yapılmış olan düzeltilemez. Bu düzeltme hakkı yazıyı öyle tatsız, öyle bitirmedi. Evet, bence yaşamın en güzel yanı budur.'' Yeni baştan yaparsınız her şeyi. Yaşamda çizmece yoktur. Yaşamızda çizecek şeyler mi var yoksa? Hayır, şimdilik pek yok. Elde olmadığına göre de. Laf Akudo bir an sustu sonra gene de çizme isteğiyle ateşe attım defterimi. İş işten geçti görüyorsunuz. Ama ondan fazla bir şey anlamadığını da saklamazsınız herhalde. Hayır, Julius saklayacaktı. Yanıt verecek yerde. Size birkaç soru sormama izin verir misiniz? Dedi. Lafakudio öyle birdenbire kalktı ki Julius kaçacak sandı. Ama pencereye gitmekle yetindi. İnce perdeyi kaldırarak, bu bahçe sizin mi? Diye sordu. Hayır, dedi Julius. Ben şimdiye kadar hiç kimsenin yaşamıma bu kadar yakından bakmasına izin vermedim Monsieur, dedi. Sonra kendisini şimdiden bir haylaz çocuk gibi görmeye başlayan Julius'ın yanına yaklaştı. Ama bugün tatil günü. Yaşamımda tek bir kez tatil vereceğim kendime. Sorun sorularınızı, yanıtlamayı kabul ediyorum. Ha, önce şunu söyleyeyim. Dün size kapıyı açan kızı kapı dışarı ettim. Julius durum gereği üzgün bir tavır takındı. Benim yüzümden inanın ki... Adam sende. Bir zamanlar nasıl başımdan atsam diye düşünüp duruyordum. Julius beceriksizce onunla mı yaşıyordunuz diye sordu. Evet, sağlam için. Ama elden geldiği kadar az. Hem de bir dostun anısı nedeniyle. Bir zamanlar onun sevgilisiydi. Julius bu ilk gün kızgınlıklarını, tiksintiliklerini, ayıplamalarını yutmaya, konuşmalarını biraz canlandırmak için gereken ötesine hiç şaşkınlık göstermemeye, şaşkınlığını belli etmemeye iyice karar vermişti. Bu dostunuz Monsieur Protos olmasın, dedi. Lafakudio gülerek, evet Protos, dedi. Protos'un kim olduğunu öğrenmek ister miydiniz? Dostlarınızı tanımakla siz de birazcık tanımış olurum belki. İtalyandı. Adı da, ne bileyim vallahi unutmuşum, pek önemi de yok. Arkadaşları hatta öğretmenleri Yunanca çevresinden birinciliği kopardıktan sonra yalnız bu lakapla çağırdılar onu. Julius açılmayı desteklemek için, birinci olduğumu hiç anımsamıyorum, dedi. Ama birincilerle arkadaşlık etmekten her zaman hoşlanmışımdır. Evet, Protos. O bir bahis sonucu birinci olmuştu. Daha önce en yaşlılarımızdan biri olmasına karşın sınıfımızın sonuncularındandı. Protos, öğretmenlerimizin bize öğrettiklerini küçümserdi. Ama en nefret ettiği çocuklardan biri, çeviride en güçlülerimizden olan bir öğrenci, yapamayacağın şeyi küçümsemekten kolay ne vardır? Ya da buna benzer bir şey, deyince Protos pek incindi. 15 gün boyunca inat etti, öyle bir başardı ki, sonraki sınavda öbürünü çok gerilerde bıraktı. Birinciydi, hepimiz şaştık. Ötekilerin hepsi desem daha doğru olur. Bana gelince benim Protos'a verdiğim değer, buna şaşmamı önleyecek kadar yüksekti. Bu işin o kadar da güç olmadığını göstereceğim onlara, demişti, inanmıştım. Anlayabildiğime göre Protos'un epeyce etkisi olmuş üzerinizde. Belki de, ona saygım vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, yalnız bir kez içli dışlı konuştum. Onunla. Ama bu konuşma benim için öylesine inandırıcı oldu ki, İçinde bir tuğla altında bir salata gibi sararıp solduğum, pansiyondan hemen ertesi gün kaçtım yürüyerek. Baden'e geldim. O zamanlar annem burada amcam Marquis de Gouris'le birlikte oturdu. Ama biz sonradan başlıyoruz. Bana öyle geliyor ki hiç de iyi soramayacaksınız sorularınızı. Ne dersiniz? İsterseniz ben size yaşamamı anlatayım, olsun bitsin. Sorabileceğinizden çok daha fazlasını öğrenirsiniz böylece. Hatta belki öğrenmek istediğinizden de fazlasını. Hayır, teşekkür ederim. Kendi sigaralarımı yeğe tutarım, deyip tabakasını çıkardı. Az önce Julius'un ikram ettiği ama konuşurken sönmesini aldırmadığı sigarayı attı. 7. 1874 yılında Bükreş'te doğmuşum, diye başladı. Ağır ağır. Galiba sizin de bildiğiniz gibi dünyaya gelişimden birkaç ay sonra babamı yitirmişim. Annemin yanında ilk gördüğüm adam bir Almandır. Amcam Baron Heldenberg ama kendini 12 yaşını yitirdiğimden ondan ancak belirsiz bir anı kaldı bende. Önemli bir maliyeciydi galiba. Bana dilini öğretti. Bir de öyle ustalıkla hesap öğretti ki çok geçmeden görülmedik bir zevk aldım bundan. Tatlı tatlı kasadarım derdi bana. Gerçekten de öyle yapmıştı. Yani bozuk paralardan bir servet verirdi elime. Nereye gidersek gidelim masraf işi benim üzerimdeydi. Satın aldığı şey ne olursa olsun... Çok da alırdı hani. Hesabını parayı cebimden çıkarıncaya kadar yaptığımı ileri sürerdi. Bazen yabancı paralarıyla durumumu güçleştirirdi. Değiştirme sorunları da girerdi işin içine. Sonra iskonto, faiz, borç konuları, hatta borsa oyunları. Böylesine kağıtsız kalemsiz çarpmalar, hatta bölmeler yapacak kadar ustalaştım çabucak. İnanın, Çünkü Julius'un kaşlarının çatıldığını görüyordu. Bu bana ne para zevki aşıladı ne de hesap zevki. Öğrenmek hoşunuza giderse söyleyeyim, hiç hesap tutmam. Doğrusunu isterseniz bu ilk eğitim kolaylık sağlayan, olumlu bir şeydi ya, benliğimde hiçbir tele dokunmadı. Sonra Heldenberg çocuk sağlığından daha çok iyi anlardı. Beni başım, ayağım çıplak yaşatmak gerektiğine inandırdı annemi. Hava nasıl olursa olsun elden geldiğince şu bir şatoya götürdü. Sık sık arabayla Ebrujussi'ye giderdik. Ama ata binerdik daha çok. Annem için çevredeki kırlarda çok güzel ormanlarda dolaşmak kadar eğlenceli bir şey yoktu. Vladimir'in bana verdiği midilli tam bir yıl boyunca dünyada en çok sevdiğim şeydi. İkinci yıl Argando Baldi diye gelip bize katıldı. Satrancı o zaman öğretti bana. Heldenberg beni kafadan hesaplar yapmaya alıştırmış olduğu için satranç tahtasına bakmadan oynamaya çabuk alıştım. Baldi ile Biolkowski iyi geçinirlerdi. Geceleri ıssız bir kulede, bahçeyle ormanın sessizliği içinde dördümüzde kağıt oynayarak geç vakitlere kadar uyanık kalırdık. Ben daha çocuktum, 13 yaşındaydım. Ama Baldi bana ölme korkusuyla whist oyununu ve hile yapmasını öğretmişti. Soytarı hokkabaz akrobattı. Bize ilk geldiği günlerde imge gücüm Heldenberg'ün yaptırdığı perhizden yeni yeni sıyrılıyordu. Harikalara susamıştım, kolay inanırdım, meraklıydım. Daha sonra Baldi bana numaralarını öğretti. Ama gizlerini öğrenmiş olmam, ilk akşam sigarasını sakin sakin küçük parmağın tırnağından yaktığını, sonra oyunda kaybedince burnumdan, kulaklarımdan gerektiği kadar ruble çıkardığını gördüğüm zamanki gizemli etkisini silemedi. Tam anlamıyla dehşette bırakmıştı bu beni. Ama seyredenleri çok eğlendirmişti. Çünkü hep o sakin görünüşüyle, bereket versin ki bu çocuk bitmez tükenmez bir kaynak, diyordu. Benimle ve annemle yalnız bulunduğu akşamlarda hep yeni bir oyun, bir şaşırtmaca ya da bir maskaralık icat ederdi. Bütün dostlarımızın taklidini yapar, suratını buruşturur, kendi kendine benzemez olur, hayvan haykırışlarını, çalgı seslerini, kısacası bütün sesleri taklit eder, garip garip sesler çıkarır, güzla, Dalmatça'da kullanılan tek telli keman. Eşliğinde şarkı söyler, dans eder, takla atar, elleri üstünde yürür, masaların iskemlelerin üzerinde atlar, çorabını çıkarır, salonun paravanını ya da tek ayaklı yuvarlak masasını ayak başparmağının üzerinde döndürür, ayakları Japon hokkabazları yapardı. Elleriyle yaptığı hokkabazlıkta daha da ustaydı. Buruşturulmuş, yırtılmış bir kağıttan sürü sürü ak kelebekler çıkarırdı. Ben üfleyerek kovardım, o da bir yelpaze sallayarak havada tutardı. Böylece onun yanında nesneler ağırlıklarını, gerçekliklerini yitirirler. Hatta orada bulunmaktan bile çıkarlar ya da yeni, beklenmedik, tuhaf, her türlü yarardan uzak yepyeni bir anlam kazanırlardı. Üzerinde hokkabazlık yapılması eğlenceli olmayan şeyler pek azdır, derdi. O kadar tuhaftı ki gülmekten bayılırdım. Durun Baldi diye haykırırdı annem. Chloe uyuyamayacak sonra. Ama sinirlerim böyle kışkırtmalara dayanabilecek kadar sağlandı. Bu öğretimden çok yararlandım. Birkaç ay sonra birçok numaralarda Baldi'ye bile taş çıkartacak durumdaydım. Hatta bu sırada Julius, anlıyorum çocuğum, pek özenli bir eğitim görmüşsünüz diye sözünü kesti. Lafakudio gülmeye başladı. Romancının şaşkın görünüşü son derece keyiflendirmişti onu. Yo, pek o kadar etkimedi bunlar bana. Korkmayın. Ama artık Fabi amcanın gelmesinin zamanıydı değil mi? Blavuski ile Baldi yeni görevlere gidince o geldi. Fabi mi? Defterinizin ilk sayfasında yazısını gördüğüm kişi mi? Evet, Fabian Tyler. Lord Gravandilia Druyon'a yakınında Adriatic kıyısında bir köşk kiraladı. Annemle beni buraya getirdi. Burada çok güçlendim. Kıyı burada kayalık bir yarımada oluşturur. Bizim köşkün toprakları bütün bu yarımadayı kaplardı. Çamlar altında kayalar arasında körfezlerde dolaşır ya da denizde yüzer, kürek çeker, bütün gün bir vahşi yaşam sürerdim. Gördüğün resim o zamandı, onu da yaktım. Bana öyle geliyor ki böyle bir durumda daha uygun bir kılığınız olmalıydı, dedi Julius. Lafakudio güldü, bunu yapamazdım, dedi. Fabi brozlaşmamı bahane ederek giysilerimi, hatta çamaşırlarımı bile kilit altında tutuyordu. Ya anneniz? O ne diyordu? Çok eğleniyordu. Rahatı kaçan konuklar çıkınca o da kapının açık olduğunu söylüyordu. Ama konuklarımız arasında hiç kimsenin kalmasına engel olmuyordu bu durumu. Peki bu arada öğrenimiz ne oluyordu zavallı çocuğum? Evet, öyle kolay öğreniyordum ki o zamana kadar annem biraz boş vermişti bu işe. Neredeyse 16 yaşıma giriyordum. Annem birdenbire fark eder gibi oldu bunu. Fabi amcayla Cezayir'de yaptığımız güzelim yolculuklardan sonra yaşamımın en güzel zamanı bu zamanmış gibi geliyordu bana. Paris'e gönderildim. Su bile geçirmeyen bir tür zindancıya bırakıldım. Öğrenimle o ilgilendi. O geniş özgürlükten sonra bu baskı günleri size çok zor gelmiş olmalı. Protus olmasa hiç katlanamayacaktım. Benimle aynı pansiyonda kalıyordu. Fransızca öğrenmek için kaldığını söylüyordu ya, çok iyi konuşuyordu bu dili. Orada ne yapıyordu hiçbir zaman anlayamadım. Ben kendim ne yapıyordum onu da anlamadım ya. Eriyip bitiyordum. Protos'la tam olarak dost değildik ama bunu kurtuluşu getirecekmiş gibi ona yöneliyordum. Benden biraz yaşlıcaydı ya, yaşından da büyük gösterirdi. Yürüyüşünde de zevklerinde de çocukça bir şeye rastlanmazdı. Hatları olağanüstü denilecek bir derecede anlamlıydı. İstediğimi her şeyi anlatabilirdi. Ama boş zamanlarında bir budala görünüşüne bürünürdü. Bir gün bununla alay etmiştim de olduğu gibi görünmemenin önemli bir şey olduğunu söylemişti bana. Herhangi biri gibi görünmekle yetinmezdi. Budala sayılmak isterdi. İnsanları zararlı çıkaran şeyin gösterişe kaçmak, yeteneklerini saklamayı bilememek olduğunu söylemekten hoşlanırdı. Ama bunu yalnız bana söylerdi. Başkalarından uzak yaşardı. Hatta benden, yani pansiyonda hor görmedi tek insandan bile. Konuşturabildiğim zamanlarda olağanüstü bir ustalıkla konuşmaya başlardı hemen. Ama çoğu zaman sessizdi. O sıralarda karanlık tasarılar kurar gibiydi. Bunları bilmek isterdim. "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordum muydu? Hiçbirimiz sen demezdik ona. "Hız alıyorum." diye yanıtlardı. Yaşamda sırası gelince adam sen de demesini bildikten sonra en zor geçitlerin bile aşılabileceğini ileri sürerdi. Ben de kaçacağım sırada böyle söyledim. 18 frankla yola çıkmıştım. Ne bulursam yedim, nerede olursa olsun yattım. Dinlene dinlene giderek Baden'e vardım. Vardığımda biraz bitkindim ama ne olursa olsun memnundum kendimden. Çünkü daha 3 frank vardı cebimde. 5-6 frank da yolda toplamıştım. Orası öyle. Annemi amcam Jervis'te buldum. Kaçışım amcamı çok eğlendirdi. Beni gene Paris'e götürmeye karar verdi. Paris'in bende kötü bir anı bırakmasına gönlün razı olmadığını söylüyordu. Gerçekten de onunla döndüğüm zaman Paris bana çok daha güzel göründü. Marquis de Jervis para harcamayı çılgıncasına seviyordu. Bu sürekli bir gereksinim, zorlu bir açlık da onun için. Bu açlığı gidermesine yardım ettiğim, iştahını kendi iştahımla iki katına çıkardığım için sanki bana minnet duyuyordu. Fabi'nin tersini bana giyim zevkini öğretti. Ben de oldukça iyi giyiniyordum sanırım. Ondan çok şey öğreniyordum. Giyimindeki incelik pek doğaldı. İkinci bir iştenlik açık havada bulundurulmam gerektiğine inandırdı. Yaz demez, kış demez kendi eliyle soğuk sulara daldırırdı beni. Ben de bundan zevk alırdım. Ama siz bu ayrıntıları ne yapacaksınız? Yok yok. Sonra işleri nedeniyle Amerika'ya gitti. Bir daha görmedim. Bükreş'te annemin salonlarına en parlak, bir de aklımda kaldığına göre en karışık çevrelerin insanları gelirdi. Ama bunlar arasında en içli dışlı olduğumuz kimseler Prens Vladimir Biyoski ile bilmem neden hiç amca demediğim Arjando Baldi'ydi. Rusya'nın, Polonya'nın diyecektim ve İtalya'nın çıkarları onları 3-4 yıl Bükreş'te tuttu. Her ikisi de dilini öğretti bana. Yani İtalyanca ile lehçeyi. Rusçayı fazla güçlük çekmeden okuyup anlayabilirsem de hiçbir zaman rahatlıkla konuşamadım. Anneme gelen ve beni çok nazlayan topluluk yüzünden 4-5 dili birden kullanmadığım gün olmuyordu. Öyle ki daha 13 yaşımda hepsinde ahenksiz ama rahat rahat konuşuyor ama her şeye karşın Fransızcayı yeğe tutuyordum. Çünkü babamın diliydi. Annem önce bu dili öğrenmemi istemişti. Annemin hoşuna gitmek isteyen herkes gibi Biyolovski ile benimle çok ilgilenirdi. Bana kur yapardı sanki. Ama öyle sanıyorum ki bir hesaba göre yapmazdı o bunu. Çünkü hep gönlünün istediğini yapardı. Eğilimlerine bakardı kendine. Annemle görmeden, bilmeden de ilgilenirdi o benimle. Ben de onun bana gösterdiği ayrı bağlılıktan gurur duyardım. Bu garip adam biraz durmuş, oturmuş yaşamımızı kısa zamanda çılgın bir eğlenceye dönüştürdü. Hayır, kendini eğilimlerine bırakıyordu demek yetmez. Atılırdı bunlara, saldırırdı. Taşkın bir tutkuyla gerçekleştirirdi zevklerini. Bizi 3 yaz Karpatların Macaristan yamacı üzerinde Eperjes yakınındaki bir köşke daha doğru gibiydi. Onunla çok iyi anlaştım. Öğlelere kadar gömlekçilerde, ayakkabıcılarda, terzilerde kalırdık birlikte. Kunduralara ayrı bir önem verirdi. İnsanlar bundan tanınır. Geri kalan giyeceklerden yüzler kadar kesin, hatta daha derin bir biçimde belli ederler insanı derdi. Bana hiç hesap tutmadan, hevesime, arzuma ya da açlığıma yetecek param kalıp kalmayacağını aldırmadan para harcamayı öğretti. En son olarak açlığın doyurulmasını bir ilke olarak öne sürerdi. Çünkü bu sözleri aklımda, arzu ya da heves geçici isteklerdi. Oysaki açlık hep yeniden karşımıza çıkardı. Ne kadar çok beklerse o kadar güçlü, o kadar gerekli olurdu, öyle söylerdi. Bir de bana bir şey daha pahalıya mal oldu diye, ondan daha fazla ya da rastlantı sonucu hiçbir şeye mal olmadı diye daha zevk almamayı öğretmişti. Annemi yitirdiği zaman bu durumdaydım. Bill Telegraf beni birdenbire Bükreş'e çağırdı. Ancak ölü görebildim onu. Öğrendim ki Mark'i gideli beri annem bir sürü borca girmişti. Serveti bu borcu zor kapatıyordu. Bir tek kopek, bir tek bufenlik, bir tek gronçin umamazdım. Cenaze töreninden hemen sonra Paris'e döndüm. Jevris amcayı bulacağımı sanıyordum ama birdenbire adres bırakmadan Rusya'ya gitmişti. O sıralarda aklımdan geçirdim, her şeyi anlatacak değilim. Hay Allah, bazı ustalıklarım vardı dağarcığımda. İnsan bunlardan yararlanarak her zaman yakayı kurtarabilirdi ama ne kadar gereksinim varsa bunlara başvurmak o kadar tiksindiriyordu beni. Bereket versin, kaldırımlarda sürttüğüm bir gece şu sizin de gördüğünüz Karol Vinikoya'yı, Protos'un eski metresini buldum. Kibarca evine aldı beni. Bundan birkaç gün sonra da her ay başı bir noterden oldukça gizemli bir biçimde ufak bir aylık alacağım bildirildi. Açıklamalardan, aydınlatmalardan nefret ederim. Ötesini arayıp sormadan aldım bu parayı. Sonra siz geldiniz. Şimdi size söylemekle zevk duyduğum her şeyi biliyorsunuz aşağı yukarı. Julius cafcaflı bir tavırla çok şükür dedi. Çok şükür ki bugün biraz paraya geçiyor elinize laf akıtıyor. Mesleksiz, öğrenimsiz güçlükler içinde yaşamak zorunda. Şimdi sizi tanıdığım durumda her şeye hazırdınız. Lafakudio ciddi ciddi Julius'a baktı. Tersine hiçbir şeye hazır değildim, dedi. Çok şeyler söyledim ama hala beni tanımıyorsunuz bakıyorum. Her şeyden çok gereksinimler, çelmeler beni, işime yaramayacak olan işi bir zaman aramamışımdır. Örneğin alışılmışa aykırı sözler. Karın doyurur mu dersiniz? Midesine göre değişir. Kendi midenize dokunana aykırı demekten hoşlanırsınız. Bana gelince, kahramanlarınıza besin diye verdiğiniz mantık yahnisini yemektense açlıktan ölmeye yeğ tutarım. Bir dakika. Hiç değilse son kitabınızın kahramanına. Bu kitapta babanızı anlattınız, doğru mu? Onu her zaman her yerde sizinle ve kendi kendisiyle çelişmeyen, akıllı, uslu, görevlerine, ilkelerine, yani kendi kuramlarınıza bağlı bulundurmak kaygısı, benim söyleyebileceğimi yargılıyorsunuz. Monsieur de Baragliol, şunu kabul edin, doğrudur. Ben tutarsız bir adamım. Ne kadar konuştum görüyorsunuz. Ben ki daha dün kendimi yaratıkların en sessizi, en kapalısı, en köşeye çekilmişi sayıyordum. Ama birbirimizi çabucak tanımamız iyi. Bu işi bir daha geri dönmeye gerek kalmasın. Yarın bu akşam yeniden gizime gömüleceğim. Bu sözler attan düşürmüştü romancıyı. Yeniden binebilmek için çaba harcadı. Önce şunu bilin ki tutarsızlı bir şey yoktur. Fizikte olmadığı gibi ruh bilimde de yoktur diye başladı. Siz daha gelişim durumunda bir insansınız ve... Kapının vurulması Julius'un sözlerini yarıda kesti. Kimse girmeyince kendisi dışarı çıktı. Açık bıraktığı kapıdan bulanık bir ses Lafakudio'ya kadar geliyordu. Sonra büyük bir sessizlik başladı. Lafaku diyor 10 dakika kadar bekledikten sonra gitmeye hazırlanırken özel kılıklı bir uşak geldi yanına. Kont hazretleri sayın yazmana artık serbest olduklarını bildiriyorlar. Kont hazretleri babaları hakkında kötü haberler aldılar. Beyefendiye Allah'a ısmarladık diyemedikleri için özür diliyorlar. Bu sözlerin söylenişine bakarak Lafaku diyor ihtiyar kontun ölüm haberi gelmiş olmasından korktu. Heyecanını tuttu. Hadi bakalım diyordu. Claude Bernard çıkmanıza gelirken vakit tamam. It is time to launch the ship. Bundan böyle yel nereden eserse essin, esen yel iyi olacak. İhtiyarın yanı başında olamayacağımıza göre daha çok uzaklaşalım. Kapıcı kulübesinin önden geçerken dünden beri üzerine taşıdığı küçük kutuyu kapıcıya verdi. Bu paketi bu akşam döndüğü zaman Matmezel ve Kunate'ye vereceksiniz dedi. Lütfen hesabımı da hazırlayın. Bir saat sonra bavulunu yerleştirmiş, bir araba getirmek için adam yolluyordu. Adres vermeden yola çıktı. Noterinki yeterdi. 6. ayrımın sonu, sayfa 81.